Ayrım 6. Yaşanmayan Zaman. Özgürlük Yolları 2. Jean-Paul Sartre. Sayfa 44. Yol üstünde çocuklar var. Küçücük suçsuz sesleri, gülüşleri. Barış, güneş, çitlerin ötesinde yaldız yaldız. Dün olduğu gibi, yarın olacağı gibi. Dönemeçte Pere Horat Kilisesi'nin çan kulesi görünüyor. Dünyadaki her şeyin kendi öz kokusu, akşam, alacakaranlıkta ince, uzun ve soluk, kendi gölgesi ve kendine özgü geleceği vardır. Ve bütün bu geleceklerin toplamı barıştır. Ona, şu parmaklığın kurtların delik deşik ettiği tahtasında, şu oğlanın taze çocuk ensesinde dokunabilir, onun çocukça aç gözlü bakışlarında okuyabilirsiniz. O, gün ışığının ısıttığı topraklardan fışkırır. Çan seslerinin uğultusunda işitilir. Her yerde insanlar dumanı tüten çorba kaselerinin çevresinde toplanmıştır. Ekmek keser, şaraplarını kadehlerine doldurur, bıçaklarını bilerler ve bu alışılmış günlük hareketler hep barışı dokur. Barış oradadır. Bütün o geleceklerle örülmüş, onda doğanın yenilmez inadı vardır. O güneşin ölümsüz gidiş dönüşüdür. Toprağın ürperen hareketsizliğidir. İnsanın bütün çabasının gerçek anlamıdır. Onu arzulamayan, onu çağırmayan, onu gerçekleştirmeyen tek hareket yoktur. Hatta Marcel'in yanımdaki ağır yürüyüşü, hatta parmaklarımın Marcel'in kolundaki yumuşak dokunuşu. Cama peş peşe yağmur gibi taşlar yağdı. Hainler dışarı! Milan kendini geriye zor attı. Keskin, acı bir ses adını haykırıyordu. Hlinka! Milan Hlinka! Dışarı! Dışarı! Biri şarkı söyler gibi, çekler Alman kürkünde ısınan bitler diye bağırıyordu. Taşlar taban tahtaları üzerinde yuvarlandı. İri bir kaldırım taşı şöminenin aynasını kırdı, bir başkası masanın üzerine düştü ve içi kahve dolu bir fincanı paramparça etti. Kahve muşambaya döküldü ve usul usul yere damlamaya başladı. Milan sırtını duvara dayadı, onlar pencerenin altında Almanca haykırıp bağırırken o aynaya, masaya, yere bakıyordu. Kahvemi devirdiler diye düşündü. Bir sandalyeyi arkalığından yakaladı. Terliyordu. Sandalyeyi başının üstünde havaya kaldırdı. Anna, ne yapıyorsun? Diye bağırdı. Beyinlerini dağıtacağım. Milan, buna hakkın yok. Yalnız değilsin. Milan sandalyeyi yere bıraktı ve şaşkın gözlerle duvarlara baktı. Bu artık onun odası değildi. Odasını bir canlı beden gibi boydan boya yarmışlar, açmışlardı sanki. Kızıl renkli bir sis gözlerine doğru yükseldi. Ellerini ceplerine soktu ve kendi kendine tekrar etti. Yalnız değilim, yalnız değilim. Daniel, yalnızım diye düşünüyordu. Bu göz alabildiğine uzanan barış içinde beynimdeki kanlı düşüncelerle yalnız. Tanklar ve toplar, uçaklar, tarlaları kemiren balçık dolu çukurlar hepsi onun beyninin içinde küçücük bir gürültüden ibaretti. Bu güneş asla solmayacaktı. Gelecek oradaydı, bu tarlaların üzerinde. Daniel oradaydı, geleceğin içinde. Tıpkı bir elmanın içindeki kurt gibi. Bir tek gelecek vardı. Bütün insanların geleceği. Bu geleceği onlar kendi elleriyle yıllar boyunca usul usul örerek hazırlamış ve Daniel'e küçücük bir yer bırakmamışlardı. Korkak, tok gözlü bir şans bile vermemişlerdi. Çılgın bir öfkenin gözyaşları Milan'ın gözlerine hücum etti ve Daniel Marcel'e baktı. Karım, benim geleceğim, bana ayrılan, bırakılan tek ve son gelecek. Madem dünya barışında kararlıdır, fare gibi kolların üzerinde doğrulmuş, mağazaların gelip geçişine bakıyordu. Jeanne'nin ağlamaklı sesi, yatın yerinizde dedi. Hem sonra boyuna sağa sola dönüp durmayın, başımı döndürüyorsunuz. Bizi nereye gönderecekler? Size bilmiyorum dedim. Bizi bir yere yollayacaklarını biliyorsunuz ama nereye yollayacaklarından haberiniz yok, öyle mi? Ben de bu lafa inandım şimdi. Yemin ederim ki bir şey söylemediler. Eziyet ediyorsunuz bana. Size bunu kim söyledi? Palavra olmasın. İnsan size ne olsa yutturabilir. Jeanne'in kederli ve pişman. Klinik şefi dedi. Nereye gideceğimizi söylemedi mi? Tekerlekli sedye, kuziyerin balıkçı dükkanı önünden geçiyordu. ayaklar önde, yavan ve keskin bir ölü deniz kokusuna daldılar. Çabuk çabuk, kendine bakmayı beceremeyen, yeni adet görmüş kız gibi kokuyor burası. Ben daha çabuk gidemem. Çocuğum, güzelim, yalvarırım, kendinizi oradan oraya atıp durmayın, gene 39'a çıkacak ateşiniz. Sonra kendi kendine söyler gibi ekledi, size söylemem gerekti. Tabii sonra yola çıkacağımız günde burnuma kloroformlu bir pamuk dayarlar ya da pikniğe gittiğimiz söylerlerdi ha? Natiyer kitabevinin önünden geçtikleri için kendini sedyeye bırakarak uzandı. Natiyer kitabevinden nefret ediyordu. O duvarındaki kirli sarı boyadan başka üstelik ihtiyar da her zaman kapıda oluyor ve onun geçtiğini görünce dua eder gibi ellerini göğsünün üstünde kavuşturuyordu. Sarsıyorsunuz beni, azıcık dikkat etsenize. Bir fare gibi. Ama fareler koşabilir. Bodruma ya da ambara gizlenebilirler. Ben bir paketim. Ellerini uzatıp alıverirler beni. Etiketleri siz mi yapıştırıyorsunuz? Hangi etiketleri? Posta paketlerine yapışacak etiketler. Üst alt, dikkat, kırılacak eşya. Yere dikkatle konulması rica olunur. Etiketin birini sırtıma yapıştırırsınız, birini göbeğimin üstüne. Kötü çocuk dedi Jane'in. Kötü çocuk, kötü çocuk. Peki, peki, bizi trenle mi yollayacaklar? Herhalde, başka neyle gönderebilirler? Özel tren mi? Hastane treni gibi bir şey mi bari? Jane'in, bilmiyorum diye bağırdı. Size hiçbir şey bilmiyorum dedim, uyduracak değilim ya. Bağırmayın, sağır değilim. Tekerlekli sedye birden durdu. Şar kızın burnunu sildiğini duydu. Ne oluyoruz? Beni sokak ortasında durduruyorsunuz. Tekerlekler inişli çıkışlı kaldırım taşlarında sekerek dönmeye başlamıştı. Oysa bize tren yolculuklarından sakınmamızı söylemişlerdi. Başının üstünde kızın kötü kötü burnunu çektiğini duyarak sustu. Sokak ortasında ciyak ciyak ağlamaya başlamasından korkmuştu. Bu saatte sokaklar hastalarla dolu olurdu. Upuzun yatmış koca bir adam ve başucunda iki gözü iki çeşme ağlayan bir hemşire. Pek güzel bir manzara olurdu doğrusu ama birden aklına bir şey geldi. Dişlerinin arasından mırıldanmaktan kendini alamadı. Yeni bir yerlere gitmekten nefret ederim. İnsanlar her şeyi kararlaştırmışlar, her şeyi üstlerine almışlardı. Onlar sağlamdı, onlar güçlüydü, karar hakkı onlarındı. Karar vermişler ve kendi şeflerini seçmişlerdi, ayaktaydılar. O kendilerine özgü önemli ve kaygılı tavırlarıyla dünyanın dört bucağına gidip geliyorlardı. Dünyanın kaderini kendi elleriyle düzene koyuyor, kocaman birer çocuk olan zavallı hastaların geleceğini ellerinde tutuyorlardı. Ve sonuç buydu işte, savaş, hem de en âlâ tarafından. Neden, neden onların ahmaklıklarının bedelini ben ödeyeyim? Ben hastaydım, sakattım, kimse bana fikrimi sormadı. Şimdi var olduğumu hatırladılar. Beni de kendileriyle birlikte çirkefe sürüklemek istiyorlar. Beni kollarımın, baldırlarımın altından tutacaklar, pardon kusura bakma biz dövüşüyoruz diyecekler ve kanlı oyunlarına engel olmayayım diye bir gübre yığınıymışım gibi bir köşeye atıverecekler. Yarım saattir içinde tuttuğu bir soru birden dudaklarına kadar geldi. Umduğu gerçek olamayacak kadar mutlu bir şeydi ama gene de sormadan edemedi. Siz yani hemşireler de bizimle gelecek misiniz? Evet dedi Jane'in. Bazıları. Peki siz? Hayır dedi Jane'in. Ben gelmiyorum. Adam titremeye başlamıştı. Kısık kısık bir sesle ya dedi. Demek bizi yarı yolda bırakıyorsunuz. Dunkerque Hastanesi'ne tayin edildim. Çok güzel dedi Şar. Çok güzel. Zaten hemşirelerin hepsi aynı değil mi? Ha biri olmuş ha öteki. Jane'in yanıt vermedi. Genç adam doğrulmuş, çevreye bakıyordu. Başı kendiliğinden yuvarlanıyormuş gibi bir sağa bir sola dönüyordu. Çok yorucu bir şeydi bu. Gözlerinin dipleri kaşınıyordu. Karşılarından yaşlı ve iyi giyinmiş bir adamın ittiği bir sedye göründü. Altın sarısı saçlı, yanakları oyulmuşçasına çukur bir genç kadın vardı içinde. Bacaklarının üstüne pahalı bir kürk manto atılmıştı. Genç kadın Şarl'a şöyle bir baktı, sonra başını geriye doğru bıraktı ve ona doğru eğilen yaşlı adama bir şey söyledi. Charles, kim bu diye sordu. Epeydir rastlıyoruz ona. Bilmem dedi Jeanine. Bir müzik yol artistiymiş galiba. Önce bacağını, sonra kolunu alçılamışlar. O biliyor mu? Neyi? Yani hastalar demek istiyorum. Onlar biliyorlar mı? Kimse bilmiyor. Doktor kimseye söylemememizi emretti. Charles alayla, çok yazık dedi. Eğer bilseydi bu kadar kibirle bakamazdı herhalde. Pierre arabaya binmeden, şuna filit sıkın biraz dedi. İçerisi böcek dolu. Arap söz dinleyen bir çocuk tavrıyla yastıkların, beyaz örtülerin üzerlerine biraz filit sıktı. Tamam dedi. Pierre kaşlarını çattı, dişlerin arasından hmm diye homurdandı. Maud telaşla elini adamın ağzına kapadı, ağlamaklı bir sesle şşt dedi. Şşt oldu, tamam işte. Pekala ama akşam üstünde koca koca bitler bulursan bana gelip sızıldanma. Elini uzatarak kadının arabaya binmesine yardım etti. Sonra kendi de çıkıp yanına oturdu. Maud'un ince, kemikli parmakları avucunun içinde kuru ve canlı bir sıcaklık bırakmıştı. Her zaman hafif ateşi olurdu kadının. Pierre arabacıya kuru bir sesle, "Kalelerde dolaşacağız," dedi. Söyledikleri kadar da vardı. Yoksulluk adileştiriyor, bayağılaştırıyordu insanı. Maud da bayağıydı işte. Adam onu arabacılara, hamallara, rehber Araplara, kahvelerdeki garsonlara bağlayan o masonluk ve kardeşlik havasından nefret ediyordu. Maud onlara her zaman hak veriyor, hatta suçüstü yakaladıkları zaman bile onları suçsuz gösterecek bahaneler buluyordu. Arabacı hayvanı kamçıladı ve araba gıcırdayarak sağa sola salladı. Pierre gülerek, "Saman arabası mübarek," dedi. "Her seferinde dingilin biri kırılıverecek diye korkuyorum." Maud dışarı eğilmiş, iri gözlerinde ciddi ve kaygılı bakışlarla çevreyi seyrediyordu. "Bu son gezintimiz," dedi. "Öyle ya, öyle." İçinde şiirli bir şeyler hissediyor çünkü bu son günümüz, yarın vapura bineceğiz. Bu tavır iç sıkıcı bir şey ama gene de onun bu kederine, neşesinden çok daha kolay katlanabiliyordu. Maud güzel değildi. Çekici ya da hareketli görünmeye kalkıştı mı, manzara çabucak felakete dönüşürdü. Bu haliyle yeter de artar bile diye düşündü. Bir yarım vardı, bir de vapurda geçecek 3 gün sonra Marsilya'ya vardılar mı, hoşça kal, herkes kendi yoluna giderdi. Birinci sınıfta bir tek yatak ayarlayabildiği için kendini tebrik ediyordu. 4 kadın, 3. sınıfta bir kamerada kalacaklardı. Canı çektiği zaman onu kamerasına çağırırdı. Ama Maud, utangaç ve çekingen, hiçbir zaman çağrılmadan kendiliğinden yukarı çıkmaya cesaret edemeyecekti. "Otobüste yer ayırttınız mı?" Maud hafifçe irkildi. "Sonunda otobüsten vazgeçtik," dedi. "Bizi kazaya kadar arabayla götürecekler. Kim götürecek?" "Ruby'nin tanıdıklarından biri. Yaşlı ve çok nazik bir adam. Bizi fezden geçirecek." Pierre nezaketle. "Çok yazık," dedi. Araba şimdi Marakeş'ten çıkmış, Avrupalıların oturdukları mahallelerden geçiyordu. Önlerinde göz alabildiğine uzanan bomboş arsalar, karınları deşilircesine parçalanmış bidonlar ve boş konserve kutularıyla sıcakta kuruyor, çürüyordu sanki. Araba camları ateş gibi parlayan 4 köşe, geometrik biçimli yığınların arasından geçiyordu. Maud siyah gözlüğünü takmıştı, Pierre güneşte kamaşan gözlerini kısıyordu. 4 kişi, geometrik biçimli yığınlar yan yana dizilmişti. Sanki çölde hiç ağırlıkları yoktu bunların. Bir rüzgar esse hepsini uçurur, alıp götürürdü. Birinin üzerine bir sokak levhası iliştirmişlerdi. Marşal, Lyotey Caddesi. Ama sokak falan yoktu. Olan yalnızca 2 yanlı evlerin arasında uzanan, üzeri katranlanmış incecik bir çöl parçasıydı. 3 yerli durmuş arabanın geçişini seyrediyordu. En gencin bir gözü kördü, bembeyazdı. Pierre hafifçe doğruldu ve yerlere ciddi gözlerle baktı. Güç kullanmak zorunda kalmak istemezsiniz. Gücünüzü gösterin. Bu yalnızca askerler için verilmiş bir talimat değildi. Afrika'da yerleşmiş basit yabancılar, hatta turistler için bile bu sözler geçerliydi. Büyük güç gösterileri yapmaya gerek yoktu. Kendini koyuvermemek ve dimdik durmak. İşte bu kadar. Sabahtan beri ruhunu sıkıştıran kaygı, bir anda yok olmuştu. Arapların aptal ve boş bakışları karşısında kendini Fransa'nın temsilcisi hissediyordu. Maud birden, "Dönüşümüzde neyle karşılaşacağız, kim bilir?" dedi. Pierre yumruklarını sıktı, budala. Bir anda bütün kaygılarını canlandırıvermişti. Kadın ısrar ediyordu. "Belki de savaş başlamıştı," dedi. "O zaman sen yola, ben de işsiz sokaklarda." Kadının çok ciddi bir tavırla, sanki herhangi bir işçiymiş gibi işsizlikten bahsetmesinden nefret ediyordu. Maud, Babies Kadın Orkestrası'nda ikinci kemandı ve orkestra Akdeniz memleketleriyle yakın doğuda turnedeydi. Bu artistik bir iş sayılırdı. Canı sıkkın bir tavırla, "Rica ederim Maud, savaştan söz etmeyelim," dedi. "Bir kere de başka şeyler konuşalım. Bu Marakeş'te son gecemiz." Kadın ona sokularak, "Evet," dedi, "doğru, son gecemiz." Saçlarını okşadı ama ağzında o acı tat duruyordu. Korku değildi bu, hayır. Gerektiği zaman dik durmasını bilirdi. Bilirdi ki asla, ne olursa olsun, korkmamak gerekir. Ama bu, bu daha çok bir can sıkıntısı, bir mutsuzluk duygusuydu. Araba şimdi kalelerin çevresinde dolaşıyordu. Maud üstünden yemyeşil hurma ağaçlarının tepeleri görünen uzun kırmızı boyalı bir kapı gösterdi. "Bak bir yer, hatırladın mı?" "Neyi?" "Tam bir ay oldu, günü gününe. Seninle orada tanışmıştık." "Ha evet, beni seviyor musun?" Kemikli küçük bir yüzü vardı kadının. Gözleri kocaman, ağzı dolgun, iri dudaklarıyla güzeldi. "Evet, seviyorum. İyice anlat bana." Üzerine doğru eğildi ve dudaklarını öptü. İhtiyar öfkelenmiş görünüyordu. Kalın kaşlarını çatarak dik dik gözlerinin içine baktı. Keskin bir sesle, "Bir memorandum," dedi. "Bir memorandum. Lütfettikleri bundan ibaret, öyle mi?" Horace Wilson başını salladı. Niye komedi oynuyor diye düşünüyordu. Chamberlain bir memorandum verileceğini bilmiyor muydu? Her şey çok önceden karara bağlanmamış mıydı? İkisi yanlarında o, Doktor Schmidt denilen sahte herif bulunduğu halde baş başa konuştukları zaman bütün bu mizanseni hazırlamamışlar mıydı? Maud June'a sıkı sıkı sarıl. Bu akşam hali çok kötü. Adam onu kollarına aldı ve kadın yavaş çocuksu bir sesle konuşmaya başladı. "Sen savaştan korkmuyor musun ha?" Pierre ensesinden doğru soğuk tatsız bir ürperme hissetti. "Zavallı küçücük kızım. Hayır, korkmuyorum. Bir erkek savaştan korkmaz." "Maud, ama sana yemin ederim ki Lucien korkuyordu," dedi. "Beni ondan nefret ettiren de bu oldu. Öyle tabansızdı ki." Eğildi ve dudaklarını kadının saçlarına dokundurdu. Nedense birden içinden kadını tokatlamak gelmişti. Maud bir kere dedi, "Her şeyden korkan, ürken bir adam bir kadını nasıl koruyabilir?" Adam alçak sesle, "O erkek değildi," dedi. "Ben erkeğim." Maud erkeğin yüzünü ellerinin arasına aldı ve yüzünü ona sürterek konuştu. "Evet efendim, siz bir erkeksiniz," dedi. "Evet erkeksiniz. Siyah saçlarınız, siyah sakalınızla 28 yaşında bir erkek." Pierre kadının ellerinden sıyrıldı. Kendini yumuşak ve yavan hissediyordu. Bulantı midesinden boğazına doğru yükseliyordu. En çok hangisinden? Bu kızgın çölün kör edici aydınlığından mı? Bu toprak sıvalı duvarlardan mı? Yoksa kollarının arasında saklanmak ister gibi sokulan kadından mı? Hangisinden daha çok nefret ettiğini kestiremiyordu. Fas'tan nasıl bıktım, nasıl tiksindim. Şimdi, hemen şimdi Tours'da baba evinde olabilmek isterdi. Sonra sabah olsun isterdi. Sabah olsun annesi tepsi içinde kahvaltısını yatağına getirsin. Neville her Darson'a "Şimdi aşağı inersiniz," dedi. Gazetecilere Şansölye Hitler'in çağrısına uyarak akşam 22.30'da kendisiyle görüşmek üzere Dresden Oteli'ne gideceğimi söylersiniz. "Arabacı," diye seslendi. "Arabacı, şu kapıdan kente girin." Maud şaşkın, "Ne oluyorsun?" diye sordu. Pierre müthiş bir öfkeyle, "Bıktım," diye bağırdı. "Kalelerden de, çölden de, Fas'tan da bıktım artık." Ama çabucak kendini toparladı ve kadının çenesini okşayarak, "Bak," dedi, "uslu bir çocuk olursan sana pabuç alırım." Atlı karıncaların müziğinde savaş yoktu. Rocheshore'da, kaynaşan bistrolarda savaş yoktu. Hiç esinti yoktu. Yaprak kımıldamıyordu. Morris terliyor, kalçasında Zezet'in kalçasının sıcaklığını duyuyordu. Savaş tarlalarda değildi. Çitlerin üstünde, havanın kıpırtısız ürperişinde değildi. Kuşların beyaz ve yuvarlak kıvıltısında, Marcel'in gülüşünde de değildi. Savaş, Marakeş kalelerinin çevresinde, çölde esmişti önce. Kızıl renkli, sıcak bir rüzgar çıkmıştı, esiyor, arabanın etrafında çepeçevre anaforlar yapıyordu. Akdeniz'in dalgaları boyunca koşuyor, Matthew'ya tam yüzünden çarpıyordu. Matthew bomboş plajda kurunuyor, düşünüyordu, deniz bile kalmaz, o bile. Ve savaş rüzgarı üstüne üstüne esiyordu, o bile kalmaz. Hava biraz serinlemişti ama canı hemen dönmek istemiyordu. Herkes birer ikişer gitmişti. Akşam olmuştu. Yemek vaktiydi artık. Deniz de ıssızlaşmıştı. Dünya yüzüne çökmüş dev bir aydınlık halinde bomboş ve yapayalnız uzanıyordu. Tramplinin siyahı, aydınlığı bir denizaltı kayasının sivri ucu gibi delip çıkmıştı. Matthew, hatta bu deniz bile kalmaz diye düşünüyordu. Odette pencerenin önünde oturmuş, Jack'ın mektubunu bekleyerek gün örecekti. Ara sıra belirsiz bir umutla başını kaldıracak, gözleriyle denizi, kendi denizini araştıracaktı. Kendi denizi, biraz buhar, bir tramplen, sıcak kumlara çarpan bir avuç tuzlu su, geniş caddeleri, sayısız küçük patikalarıyla insanlar için, onlara göre yapılmış küçük, sakin bir bahçe. Ve her seferinde aynı hayal kırıklığıyla örgüsünü eline alacaktı. Onlar denizi, onun denizini de değiştirmiş olacaklardı. Ardındaki toprak, süngülerle donanmış toplarla, güllerle yüklü toprak. Sahil de kendine çekecekti. Kum ve su büzülmüş, kendi üzerine kapanmış, kavrulmuş olacak ve her biri kendi dünyasında aynı karanlık ve somurtkan yaşamı sürdürecekti. Üzerlerindeki yıldız yıldız düğümlerin gölgesiyle sahillerdeki beyaz kumlu basamakları yiv yiv oyan dikenli teller, kıyı boyunca uzanan yollarda çamların arasında gülleler, villaların önünde nöbetçi kulübeleri, subaylar kör gibi çevrelerine bakmadan kocaman adımlarla bu küçük kederli sahil şehrinin sokaklarında dolaşacaklar. Deniz gene yalnızlığına dönecek. Denize girmek olanaksız. Su sahilde ordunun koruması altında bir devlet kuruluşu gibi ciddi ve resmi bir şey olacak. Trampline ve buhara toprağın hiçbir noktasından erişemeyecek insan. Odette'in çocukluk günlerinden bu yana dalgalarda çizdiği çizgiler silinecek, kaybolacak. Ama açık deniz aksine dalgalı ve insanoğluna yabancı, uzak. Malta'nın 50 mil açığındaki deniz savaşlarıyla, Palermo önlerinde batmış salkım salkım gemi enkazıyla, çelikten balıkların yer yer oyduğu, delik deşik ettiği derinlikleriyle açık deniz karşısında olacak. Her yanda dalgaların tepelerinde onun buz gibi varlığını duyacak ve med zamanı büyüyen deniz, ufuk çizgisi boyunca aşılması imkansız ve umutsuz bir duvar gibi yükselecek. Matthew doğruldu. Kurumuştu. Mayosunu avcuyla silkeleyerek temizledi. Ne boktan şey şu savaş diye düşündü. Ya sonra, savaştan sonra, savaştan sonrası da bir başka açık deniz olacaktı. Yenenlerin denizi mi? Yenilmişlerin denizi mi? 5 yıl sonra, 10 yıl sonra gene burada olurdu belki. 1 Ekim akşamı aynı saatte bu dev jelatin yığınının karşısında şu kumlarda oturmuş olur, aynı kızıl renkli ışıklar suyun yüzünde dolaşırdı. Ama ne görecekti o zaman? 6. ayrımın sonu, sayfa 53.